Ayrım 33, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 425, 0155. Safiye Kara'yı kucakladı. Burada ne arıyorsun? Emin değilim, Kara titriyordu. Teni nemli, yapış yapıştı. Ya diğerleri, Painter'ı gördüm. Ya Omaha, kardeşi. Bildiğim kadarıyla herkes iyi. Ama ben çatışmadan uzaktaydım. Safiye oturmak zorunda kaldı. Bacakları ve dizleri gevşemişti. Mağara etrafında yüzüyor gibiydi. Çatıdaki delikten süzülen şelale gümüş çanlar gibi ses çıkarıyordu. 5 kamp ateşinin ışığı gözlerini kamaştırıyordu. Ateşin yanındaki buruşuk battaniyeye oturdu. Alevlerin sıcağını hissedemiyordu. Kara onu izledi. Omzun kanıyor. Vuruldum. Safiye bunu sesli söyleyip söylemediğini bilmiyordu. 3 kadın kucakları dolu bir şekilde yanlarına geldi. Buharı tüten taslar, katlanmış giysiler, üstü kapalı bir mangal ve üzerinde kırmızı bir haç olan ecza çantası. Onu buraya getirenden başka bir yaşlı kadın asasıyla arkadan geliyordu. Kamp ateşinin parıltısında çok haşin görünüyordu. Omuzları çökmüş, beyaz saçları güzelce geriye taranıp örülmüştü. Kulaklarında gözyaşı dövmelerine uyan yakutlar vardı. ''Uzan kızım'' dedi yaşlı kadın, İngilizce konuşuyordu, ''yaralarını görelim.'' Safiye'nin direnecek enerjisi yoktu ama Kara onu yakından kolluyordu. Arkadaşının gerekirse onu koruyacağını bilmesini istiyordu. Safiye'nin bluzu çıkarıldı. Kirli bandaj buharı tüten alve ve nane lapasıyla ıslatılıp yavaşça kaldırıldı. Sanki derisini soyuyor gibiydiler. Safiye nefes almaya çalışırken görüşü bulanıklaştı. ''Canını yakıyorsunuz'' diye uyardı Kara. 3 kadından biri çömelmiş ecza çantasını açıyordu. ''Bir tane ampul morfin var hoca'' dedi. ''Yarayı göreyim.'' Yaşlı kadın asasına dayanıp eğildi. Safiye omzunun açılması için döndü. ''Mermi temiz bir şekilde girip çıkmış, bu iyi. Ameliyat etmemiz gerekmeyecek. Tatlı mür çayı acıyı azaltacak. Ayrıca kodeinli 2 tablet Tylenol verin. Koluna serum takın, içine 1 litre LRS koyun. ''Ya yara?'' diye sordu öteki kadın. ''Koterleyin, kapatıp omzu sarın, sonra askıya alın.'' ''Tamam hoca.'' Safiye doğrultuldu. 3. kadın buharı tüten bir fincan çay getirip Kara'ya verdi. ''İçmesine yardım edin, bu ona güç verir.'' Kara ona itaat edip fincanı 2 eliyle tuttu. ''Sen de içsen iyi olur.'' dedi yaşlı kadın Kara'ya. ''Zihnini temizlemek için.'' ''Bunun yeterince kuvvetli olduğundan şüpheliyim.'' ''Şüphe burada bir işine yaramaz.'' Kara çayı yudumlayıp yüzünü buruşturdu. Sonra Safiye'ye uzattı. ''İçmelisin, berbat görünüyorsun.'' Safiye bir yudum aldı. Ilık çay soğuk midesine inince daha fazla yudumladı. İçmesi istenen 2 hap uzatıldı. ''Acı için'' dedi 3 kadından en genç olanı. 3'ü aralarında birkaç yaş olan kardeşler gibi görünüyordu. ''İç şunları Safiye'' dedi Kara, ''yoksa kendim içeceğim.'' Safiye ağzını açıp ilaçları aldı. Birkaç yudum çayla yuttu. ''Şimdi arkana uzan, yaranla ilgilenelim'' dedi hoca. Safiye battaniyenin üzerine uzanırken biraz daha ısındığını hissediyordu. Hoca yaşından beklenmeyen bir zarafetle yavaşça yanındaki battaniyeye oturdu. Asayı dizlerinin üzerine koydu. ''Dinlen kızım, huzur bul.'' Bir elini Safiye'nin eline koydu. Safiye hafif uykulu bir hale geçerken bedenindeki bütün acılar azaldı. Kendini havada yüzer gibi hissetmeye başladı. Yükselen Yasemin kokusunu alabiliyordu. ''Siz kimsiniz?'' diye sordu Safiye. ''Biz senin anneniz tatlım.'' Safiye irkildi, alınarak bu olasılığı reddetti. Onun annesi ölmüştü, bu kadın çok yaşlıydı. Mecazi anlamda konuşuyor olmalıydı. Onu azarlayamadan bütün görüntü kayboldu. Yalnızca birkaç sözcük peşinden geldi. ''Hepimiz, biz hepimiz senin anneniz.'' 0232. Kara arkadaşı battaniyelerin üstünde kendinden geçerken kadınların onunla ilgilenmesini seyretti. Sağ elindeki damara bir kateter sokuldu. Safiye'nin hemşirelerinden birinin havaya kaldırdığı ılık tuzlu su serumu bağlandı. Diğer iki kadın Safiye'nin omzundaki mermi yarasını temizleyip üzerine bir şeyler sürdü. Yarası küçük madeni bir para kadardı. Bölgeye bolca koterleme tozu sürdüler. İyotla boyayıp pamuklu bezle ustaca sardılar. Safiye hafifçe kıvrandı ama uyumaya devam etti. ''Kolunun askıda kalmasına dikkat et.'' dedi yaşlı kadın diğerlerinin çalışmasını seyrederek. ''Uyandığı zaman bir fincan çay içmesini sağla.'' Hoca asasını alıp yere dayadı, kendini yukarı kaldırdı, Kara'ya döndü. ''Gel, kızlarım kardeşinle ilgilenir.'' ''Onu bırakmam.'' Kara Safiye'ye biraz daha yaklaştı. ''Onunla ilgilenecekler, gel, aradan şeyi bulma zamanı geldi.'' ''Neden bahsediyorsunuz siz?'' ''Hayatının cevaplarından, gel ya da kal, benim için fark etmez.'' Yaşlı kadın yürümeye başladı. ''Seninle tartışmayacağım.'' Kara önce Safiye'ye sonra yaşlı kadına baktı. Hayatının cevapları. Kara yavaşça kalktı. Eğer bir şey olursa... Ama kimi tehdit ettiğini bile bilmiyordu. Hemşireler arkadaşına iyi bakıyordu. Kara başını iki yana sallayarak hocanın peşine düştü. Nereye gidiyoruz? Hoca Kara'yı aldırmadan yoluna devam etti. Süzülen şelaleyi ve ateşleri geride bırakıp odayı kuşatan karanlığa girdiler. Kara etrafına bakındı. Bu mağaraya girdiğini zar zor hatırlıyordu. Bilinci yerindeydi ama aynı şekilde giyinmiş kabile üyesi kadının arkasından hoş bir sisin içindeymiş gibi yürümüştü. Minibüsten indikten sonra gölgeli ormanın içinde bir saatten fazla yürümüş, kayadaki dar bir yarıktan içine girilen kurumuş antik bir kuyuya varmışlardı. Helezon çizerek dağın içine girmiş bir süre daha yürümüşlerdi. Buradaki mağaraya vardıklarında Kara ateşin yanında bırakılmış, beklemesi söylenmişti. Beklerken üzerindeki sis kalkmış, baş ağrısı, titremeler ve mide bulantısı kurşundan bir örtü gibi geri dönmüştü. Bu tünellerde yolunu bulmak bir yana, hareket bile edemiyordu. Sorduğu soruları kimse umursamıyordu ve çok fazla sorusu vardı. Şu anda önünde yürüyen yaşlı kadına baktı. Kimdi bu kadınlar? Ondan ve Safiye'den ne istiyorlardı? Duvardaki tünel açıklığına vardılar. Girişte gümüş rengi gaz lambası taşıyan bir çocuk bekliyordu. Lamba ovuşturulduğunda içinden cin çıkan lambalara benziyordu. Minik alev lambanın ucuna doğru hamle yapıyordu. 8 yaşından fazla görünmeyen kız kendisine çok büyük gelen bir çöl pelerini giymiş, etekleri ayaklarında toplanmıştı. Başka gezegenden gelen bir yabancıymış gibi Kara'ya bakan gözleri kocamandı. Ama bu gözlerde bir korku yoktu, yalnızca merak vardı. Hoca çocuğa işaret etti. ''Git Yakut.'' Çocuk dönüp tünele doğru yürüdü. Yakut Arapça'da da aynı anlama geliyordu. Kara burada ilk kez bir isim duyuyordu. Yanındaki hocaya baktı. ''Sizin adınız ne?'' Yaşlı kadın sonunda ona baktı. Yeşil gözleri lambanın alevinde parlıyordu. ''Beni bir sürü isimle çağırırlar ama adım Lulu. Sizin dilinizde bunun ince anlamına geldiğini biliyorum.'' Kara başını salladı. ''Bütün kadınlarınıza mücevher ismimi takıyorsunuz.'' Çocuğun arkasından sessizlik içinde yürümeye devam ederlerken bir cevap gelmedi. Ama Kara kadının onu duyduğunu hissetmişti. Arap geleneğinde böyle mücevher isimleri yalnızca bir sosyal sınıfa veriliyordu, kölelere. Neden bu kadınlar böyle isimler seçmişti? Çoğu Arap kadından daha özgür göründükleri kesindi. Çocuk tünelin sonunda dönüp kireç taşlı duvarlı bir mağaraya girdi. İçerisi soğuktu. Nemli duvarlar lambanın ışığında parlıyordu. Mağaranın zemininde bir seccade seriliydi. Altına hasırdan destek konmuştu. Onun ilerisinde siyah taştan alçak bir sunak vardı. Kara'nın içine buz gibi bir korku sarmıştı. Neden onu buraya getirmişlerdi? Yakut sunağa gidip arkasına dolaştı, eğilip gözden kayboldu. Birden taşın arkasında alevler çatırdamaya başladı. Yakut gaz lambasını kullanarak küçük bir ateş yakmıştı. Kara yığından yükselen tütsü ve gaz yağı kokusunu alabiliyordu. Gaz yağı hızla yanıp geride tütsü kokusu bıraktı. Alevler daha da yükselirken Kara hatasını fark etti. Karanlık sunak saydam değil, siyah obsidyen gibi kristal ama ondan daha şeffaftı. Alevlerin parıltısı taştan geçiyordu. Gel dedi Lulu, Kara'yı seccadeye götürdü, diz çök. Kara uykusuzluk yüzünden bitkin, hem doğal hem de yapay yollarla üretilen adrenalin eksikliği yüzünden titrek bir halde memnuniyetle seccadenin üzerine çöktü. Hoca arkasında dikiliyordu. Uzun süredir aradığın ve bulmak için buraya kadar geldiğin şey bu. Asasını sunağa doğru uzattı. Kara yarı şeffaf taş bloğa baktı. Sunağın arkasındaki odun yığını alevler içinde parlarken Kara'nın gözleri irileşti. Saydam bir taş değil, ham camdı. Alevler içeriği aydınlatıyor, cam bloğun içini ışıklandırıyordu. İçeride amberin içindeki bir sinek gibi bir şey duruyordu. Kemikleri ne kadar kararmış, bacakları bir fetüs gibi kıvrılmış ama kolları acıyla uzanmış bir insan. Kara bunun benzeri yaralı bir figürü daha önce Pompei harabelerinde görmüştü. Bir figür taşa dönüşmüş, antik Vezüv'ün patlamasıyla sıcak küllerin altında taşlaşıp gömülmüştü. İşkenceyle ölümün aynı pozu. Ama en kötüsü de Kara buraya neden getirildiğini, bunun kendisine neden gösterildiğini biliyordu. Hayatının cevapları. Birden bedeni çok ağır gelerek seccadeye ellerinin üzerine kapandı. Hayır. Yaşlar gözlerini yakıyordu. Bu camın ortasında kimin yattığını, acı içinde kimin saklandığını biliyordu. Ağzından dökülen çığlık vücudundaki her şeyi söküp aldı. Gücü, umudu, görüşü, hatta yaşama isteğini bile. İçi bomboştu. Baba. 03.12 Safiye müzik sesiyle ve sıcaklıkla uyandı. Yumuşak battaniyelerin üzerinde uyurken birden uyanıvermişti ama yatmaya devam etti. Bir uttan çıkan yumuşak melodiye, kamıştan yapılmış bir aletten gelen ses eşlik ediyor, ikisi büyüleyici ve yalnızlık hissi veren bir müzik yaratıyordu. Alevlerin ışığı tepedeki çatıda dans ediyor, asma ve çiçekten örtüleri resmediyordu. Damlayan sular müziğe katkıda bulunuyordu. Safiye nerede olduğunu biliyordu. Aldığı kodein yüzünden belli belirsiz bir zihin bulanıklığının dışında bilinci yerindeydi. Her şeyi hatırlıyordu. Hafif konuşmalar, ara sıra yükselen kahkahalar, bir çocuğun oyun oynadığını duyabiliyordu. Yavaşça doğrulurken omzundan bir itiraz yükseldi. Ama acı donuktu. Keskin bir acıdan çok derin bir sızı vardı. Kendini gereğinden fazla dinlenmiş hissediyordu. Saatini kontrol etti. Bir saatten biraz fazla uyumuştu. Ama kendini günlerdir uyuyormuş gibi hissediyordu. Gevşeyip rahatlamıştı. Genç bir kadın yanına gelip diz çöktü. Ellerinde bir fincan vardı. Hoca bunu içmeni istiyor. Safiye sağlam koluyla fincanı aldı. Askıdaki diğer kolu karnının üzerinde duruyordu. Minnettar bir şekilde çayı yudumlarken bir eksiklik fark etti. Kara, arkadaşım, çayınızı bitirince sizi hocaya götüreceğim. Kardeşinizle birlikte sizi bekliyor. Safiye başını salladı. Çayının sıcaklığı el verdiğince hızlı içti. Tatlı çay içini ısıttı. Fincanı yere koyup ayağa kalktı. Yanındaki kadın ona elini uzattı ama Safiye reddetti. Kendini iyi hissediyordu. Bu taraftan. Safiye mekanın uzak tarafına götürüldü. Oradan da başka bir tünele. Rehberi bir elinde fenerle onu labirente andıran geçitlerden büyük bir güvenle geçiriyordu. Safiye rehberine sordu. Kimsiniz siz? Biz rahimiz dedi kadın katı bir şekilde. Bunlar çölün Amazonları gibi aynı bedevi kadın kabilesine mi aitti? Bu ismi düşündü. Rahim ismi anne karnının yanı sıra bir kutsallık, yeniden doğuş ve süreklilik anlamı da taşıyordu. Kimdi bu kadınlar? İleride yan tarafta parlayan bir ışık göründü. Yanındaki kadın birkaç adım ileride durup Safiye'ye yürümesini işaret etti. Safiye uyandığından beri ilk kez bir huzursuzluk hissiyle yürüdü. Hava yoğunlaşmış, nefes almak zorlaşmıştı. Nefes alıp vermeye odaklanarak panik atağı atlatmaya çalıştı. Yaklaştıkça derin hıçkırıklarla kalbi kırık bir ağlama sesi duydu. Kara. Safiye bütün korkularını bir yana bırakıp aceleyle mağaraya yöneldi. Kara'nın mağaradaki bir seccadenin üstüne çökmüş olduğunu görmüştü. Yaşlı hoca yanına çömelmiş, Kara'yı kollarına almıştı. Yaşlı kadının yeşil gözleri Safiye'ninkilerle buluştu. Safiye hemen oraya koştu. ''Kara, neler oluyor?'' Kara yüzünü kaldırdı. Gözleri şişmiş, yanakları ıslanmıştı. Konuşacak durumda değildi. Arkasında ateş yanan büyük bir taş parçasını işaret ediyordu. Safiye bu parçanın eriyen kumun sertleşmesiyle oluşan cam olduğunu anlamıştı. Yıldırım düşen yerlerde böyle parçalar bulunurdu. Eski insanlar bunlarla çok ilgilenir, mücevher, kutsal nesne ve dua taşı olarak kabul ederdi. Camın içindeki figürü görene kadar Safiye ne olduğunu anlamadı. Ah hayır! Kara boğuk bir sesle, o benim babam dedi. Ah Kara! Safiye'nin gözlerinde yaşlar belirdi. Kara'nın diğer yanına çöktü. Reginald Kensington, Safiye'nin de babası gibiydi. Arkadaşının kederini anlıyordu. Ama şaşkınlığı daha güçlü bir şekilde ortaya çıkıyordu. Nasıl? Neden? Kara konuşamayacak bir halde yaşlı kadına döndü. Hoca Kara'nın elini okşadı. Arkadaşına anlattığım gibi Lord Kensington halkımız tarafından tanınırdı. Hikayesi onu buraya getirdi. Tıpkı ikinizin hikayesi gibi. Öldüğü gün yasak topraklara girmişti. Uyarıldı ama aldırmadı. Ve onu bu kumlara getiren şey bir tesadüf değildi. Ubar'ı arıyordu tıpkı kızı gibi. O kumların Ubar'ın kalbine yakın olduğunu biliyor ve uzak duramıyordu. Babama ne oldu? İrem'in etrafındaki kumlara basmak, bin yıldır gizli kalan bir gücün gazabını uyandırma riskine girmektir. Biz kadınların koruduğu bir güç ve yer. Orayı duymuştu, oraya doğru çekiliyordu. Babanın kaderi böyleydi. Bunları daha önce de duyduğu belli olan Kara doğruldu. Bu güç nedir? Hoca başını salladı. Bunu bilmiyoruz. Ubar'ın kapıları 2000 yıldır bize kapalı. O kapıların ardında yatan şey yüzyıllardır kayıp. Biz rahimiz, Ubar'ın gardiyanlarının sonuncusu. Bilgi kulaktan kulağa, bir kuşaktan diğerine geçiyor. Ama Ubar yok olduğundan beri iki sır hakkında hiç konuşulmadı. Ubar'ın yaşayan kraliçesi tarafından bize hiç aktarılmadı. Trajedi o kadar büyüktü ki kraliçe şehri mühürledi ve onun ölümüyle birlikte iki sır da öldü. Kapıların anahtarlarının gizlendiği yer ve kumların altında, Ubar'ın kalbinde yatan güç. Yaşlı kadının söylediği her söz Safiye'nin zihninde bin soru uyandırıyordu. Ubar'ın kapıları, gardiyanların sonuncusu, kayıp şehrin kalbi, gizli anahtarlar. Ama bazı ipuçları almıştı. Anahtarlar diye mırıldandı, demir kalp. Hoca başını salladı. İrem'in kalbine gitmek için. Ve Sabah kraliçesinin, Belkıs'ın büstünün takılı olduğu mızrak. Yaşlı kadın başını eğdi. O hepimizin anasıydı. Ubar'ın ilk kraliyet evi, ikinci anahtarın onda olması çok doğruydu. Safiye Ubar'ın bilinen tarihini düşündü. Şehir gerçekten de tarihi Sabah kraliçesinin yaşadığı M.Ö. 900 yılında kurulmuştu. Ubar milattan sonra 300 civarında çökene kadar çok zenginleşmişti. Bu uzun bir hükümdarlık dönemiydi. Ama saltanatın varlığı iyi belgelenmişti. Safiye bu gerçeği sorguladı. Nuh'un büyük büyük torunu Kral Şeddad'ın Ubar'ın ilk hükümdarı olduğunu sanıyordum. Aynı kralın torunları olduğunu iddia eden Şahra adında münzevi bir bedevi klanı bile vardı. Yaşlı kadın başını iki yana salladı. Şeddad'ın soyu yalnızca idarecilerden oluşuyordu. Belkıs'ın soyu gerçek hükümdarlardı. Bu en güvenilenler dışında herkesten gizlenen bir sırdı. Ubar gücünü kraliçeye verdi, onu seçti. Soyunun güçlü ve emin olmasına izin verdi. Bugün bile devam eden bir soy bu. Safiye büstün üstündeki yüzü hatırlıyordu. Buradaki genç kadınlar çarpıcı bir benzerlik taşıyordu. Böyle bir soy 2000 yıl boyunca saf kalabilir miydi? Safiye inanamayarak başını iki yana salladı. ''Kabilenizin soyunun Sabah kraliçesine kadar uzandığını mı söylüyorsunuz?'' Hoca başını eğdi. ''Bundan daha fazlasını söylüyorum, çok daha fazlasını. bakışlarını kaldırdı. Biz Sabah kraliçesiyiz. 15-28. Kara midesinin bulandığını hissediyordu ama bunun nedeni yoksunluk değildi. Aslında bu mağaralara geldiğinden beri kendini daha ayık hissediyordu. Titremeleri azalmıştı, sanki zihnine bir şeyler yapılmıştı. Ama şu anda yaşadığı şey amfetamin eksikliğinden bin kat kötü bir şeydi. Ezildiğini, yıkıldığını, yüreğinin yandığını hissediyordu. Gizemli şehirler, esrarengiz güçler, antik soylar onun için hiçbir anlam ifade etmiyordu. Gözleri, ağzı büyük bir acıyla açılmış babasının kalıntılarına takılıp kalmıştı. Hocanın sözleri beynine kazınmıştı. İrem'i arıyordu kızı gibi. Kara babasının öldüğü günü hatırlıyordu. 16. doğum günündeki avı. Neden çölün o kısmına kadar gittiklerini hep merak etmişti. Maskat'a çok daha yakın yerlerde iyi avlar varken neden Tomb Raid hava üstüne kadar uçmuş, roverlarla araziyi geçmiş, sonra kum motosikletleriyle yola devam etmişlerdi? Babası doğum gününü o bölgelerde avlanmak için mazeret olarak mı kullanmıştı? Göğsünde biriken öfke camın arkasındaki alevler gibi dışına taşıyordu. Ama öfkesinin belirli bir odağı yoktu. Bu sırrı bu kadar uzun süredir saklayan bu kadınlara kızıyordu. Hayatını böyle ölümcül bir macera için fırlatıp atan babasına, onun adımlarını takip ettiği için kendisine. Hatta bu arama Kara'yı içten içe yiyip bitirdiği halde kendisini durdurmadığı için Safiye'ye kızıyordu. Öfkesinin ateşi mide bulantısının kalıntılarını yok etti. Arkasına yaslanıp yaşlı hocaya döndü. Acı sözlerle Safiye'ye verdiği tarih dersini böldü. Babam neden Umar'ı arıyordu? Kara, Safiye rahatlatıcı bir tonla konuşmaya çalışıyordu. Bence bu bekleyebilir. Hayır, öfkesi sesine emir tonu katmıştı. Şimdi öğrenmek istiyorum. Hoca etkilenmemiş gibi duruyor. Kara'nın öfkesinin önünde rüzgardaki sazlar gibi eğiliyordu. Sormakta haklısın. Bu yüzden ikiniz de buradasınız. Kara kaşlarını çattı. Kadının bakışları Kara ve Safiye arasında gidip geldi. Çöl aldığını geri verir. Bu ne demek diye çıkıştı Kara. Hoca içini çekti. Çöl babanı aldı. Korkunç taşı işaret etti. Ama kardeşini verdi. Safiye'yi işaret etti. Safiye her zaman benim en sevgili arkadaşım olmuştur. Öfkesine rağmen Kara'nın sesi heyecan içindeydi. Sözlerinin derinliği ve gerçekliği yüksek sesle dile getirilince yaralı kalbinde hayal bile edemeyeceği bir etki yarattı. Bundan kurtulmaya çalıştı ama fazlasıyla hassastı. Bir arkadaştan da öte. O senin hem ruh hem de etten kemikten kardeşin. Hoca asasını kaldırıp camdaki cesedi işaret etti. İşte senin ve Safiye'nin babası. Hocanın karşısında serseme dönmüş iki kadın vardı. Siz kardeşsiniz. 33. ayrımın sonu. Sayfa 437.